Ayrım 29, sayfa 307. Eli tam çıkacakken kütüphaneci geri döndü. Dosyalarla dolu iki ağır kutu taşıyordu ve poposuyla kapıyı açtı. Adam, "Sen gitmedin mi hala?" diye sordu ve ardından kapıya döndü. "Gitme lütfen." Eli tezgaha yaslanıp adamın ona verdiği dosyayı salladı. 1960'lı yılların gazetelerine bakmalıyım. Ayrıca sana da sormam gereken şeyler var. Bana verdiğin şeyi nerede bulduğunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Neden? Ben içinde bir şey vardı, bir mektup. Hakkında bilgi toplarsam belki iyi bir yazı çıkabilir. Adam başını iki yana salladı. Şimdi olmaz. Şu sıralar taşınma işleriyle uğraşıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen. Hafta başına kadar bir kısmını toparlamalıyım. Çok meşgul olduğunu biliyorum ama bana göstermen yeterli. Geri kalanını ben hallederim. Adamın saçları darmadağındı ve uzun kollu tişörtü tozlanmıştı. Alışılmadık türden bir kütüphaneciydi. Kitapları dizmek yerine üzerlerinde sörf yapması gerekirmiş gibi bir hali vardı. Yanaklarını şişirip kutuları tezgahın kenarına yasladı. Tamam. Nasıl bir mektupmuş bu? Şunun gibi. Eli cebindeki zarfı çıkardı. Adam zarfa bakarak pek fazla bilgi yok dedi. Sadece posta kutusu ve ismin baş harfi var. Kütüphaneci onunla çok sert konuşuyordu. Eli ise onu ikna etmek istiyordu. Biliyorum, ben yalnızca bunlardan başka var mı diye merak ettim. Belki ben, bak, o kadar vaktim yok. Oku haydi dedi Eli. Hadi ama. Eli adamın adını bilmediğini fark edince sesi azalarak kayboldu. 2 yıldır orada çalışıyordu ve hiçbir kütüphanecinin adını bilmiyordu. Adım Rory. Ben de Eli. Kim olduğunu biliyorum. Eli bir kaşını kaldırdı. Biz burada gazete yazarlarının isimleriyle yüzlerini eşleştiririz. İster inan, ister inanma ama birbirimizle de konuşuruz. Rory mektuba baktı. Şu anda çok meşgulüm ve özel yazışmalar da bizim ilgilendiğimiz bir konu değil. Mektubun buraya nasıl geldiğini bile bilmiyorum. Sonra mektubu tekrar ona uzatıp gözlerine baktı. Şuradalar. 2 dakika sürer. Lütfen Rory. Rory zarfı ondan alıp mektubu çıkardı ve ağır ağır okudu. Bitirdiğinde Eli'ye baktı. Eli, ilgini çekmediğini söyleyemezsin dedi. Adam omuz silkti. Çekti diye sırıttı. Eli, çekti. Rory tezgahı açıp razı olmuş bir ifadeyle ona işaret etti. 10 dakika içinde istediğin gazeteleri buraya getiririm. Gereksiz evrakların hepsini atmak için çöp kutularına koymuştum ama vazgeçtim. Hepsini inceleyip işe yarar şeyler çıkar mı bak bakalım. Ama patrona söyleme. Benden yardım falan da bekleme. Eli 3 saattir oradaydı. 1960 yılına ait gazete dosyasını unutup tozlu bodrumun bir köşesine oturmuşken 67 seçimleri, tren kazaları veya Haziran-Temmuz 1982 yazılı kutuları taşıyan adamların farkında bile değildi. Çöp kutularını inceleyip tozlu evrakları, toniklerle ilgili yazıları, reklam dosyalarını ayırırken elleri toz ve mürekkepten simsiyah olmuştu. Ters çevrilmiş bir sepetin üzerine oturmuş, karmakarışık halde etrafına saçılmış kağıtların arasından bir A3'ten daha ufak bir kağıda yazılı bir el yazısı arıyordu. Bu işe kendini öyle kaptırmıştı ki mesaj gelmiş mi diye cep telefonunu kontrol etmeyi bile unutmuştu. Normalde günlerce zihninde tekrar tekrar yaşadığı, John'la evde geçirdiği saatleri bile düşünecek vakti olmamıştı. Yukarıda haber servisinden geriye kalan her şey eskisi gibi işliyor, günlük haberler yayınlanıyor, bir saat içinde haber listesi sürekli değişip duruyordu. Dijital düzeltme sistemiyle yazılar eklenip çıkartılıyordu. Bodrumun karanlık koridorları ise sanki bambaşka bir kıtaydı. Saat 5:30'a gelirken Rory 2 plastik çay bardağıyla tekrar gelmişti. Birini Eli'ye uzattı ve boş dosya dolabına eğilirken kendi çayına ufladı. Ne buldun? Hiç. Oxford'daki sonucu belirsiz kriket oyunları ve vücut direncini güçlendiren toniklerle ilgili bir sürü yazı var ama çarpıcı aşk mektupları yok. Zor bir iş olacağı belliydi. Haklısın. Ben yalnızca Eli çayını dudaklarına götürdü. Bilemiyorum. O mektubu okur okumaz içimde yer etti. Ne olduğunu öğrenmek istedim. Paketleme işleri nasıl gidiyor? Rory, Eli'nin birkaç metre ötesindeki bir sepete oturdu. Elleri toz içindeydi ve alnına bulaşmıştı. Neredeyse bitti. Patron bu işi nasıl profesyonellere yaptırmadı hayret ediyorum. Baş kütüphaneci yıllardır gazetedeydi ve en yetersiz açıklamalara karşın herhangi bir gazetenin kopyasını ve tarihini bulma becerisi dillere destandı. Neden yaptırmadı? Rory iç geçirdi. Bir şeyleri yanlış bir yere koymalarından veya kutulardan birini kaybetmelerinden korkuyordu. Her şeyin dijital olarak kayıt altında olduğunu söylesem de kopyalar konusunda ne kadar hassastır bilirsin. Kaç yıllık gazeteler var burada? Sanırım 80 tane gazete dosyası ve 60 kadar gazete küpürü ve ek bilgiler dosyası var. Asıl ürkütücü olansa her birinin hangi dosyaya ait olduğunu bilmesi. Eli, gazetelerin bir kısmını çöp kutusundan geri koymaya başlamıştı. Belki de ona bu mektuptan bahsetmeliyim. Muhtemelen kimin yazdığını biliyordu. Rory ıslık çaldı. Onu geri vermenin senin için sakıncası yoksa bahset. En ufak bir şeyin bile alınmasını istemez. O eve gittikten sonra diğerleri gerçekten işe yaramaz şeyleri gizlice atar. Yoksa bunlarla dolu birkaç oda daha olurdu. Eski evraklarla dolu o dosyayı sana verdiğimi bilse muhtemelen bana çok kızar. Eli yüzünü buruşturdu abartılı bir ifadeyle. O zaman hiç öğrenemeyeceğim dedi. Neyi öğrenemeyeceksin? Benim bedbaht aşıklarıma ne olduğunu. Rory biraz düşündü. Kadın kabul etmemiş işte. Ah seni yaşlı romantik. Çok şey kaybetmiş. Eli başını adama doğru uzattı. Mektubun bir kadına yazıldığını nereden biliyorsun? Kadınlar o zamanlar çalışmazdı değil mi? 1960'tan kalma bir mektup. Oy hakları yoktu muhtemelen. Ver onu bana. Adam mektubu almak için elini uzattı. Tamam. Belki de işi vardı. Ama trenle bir yerlere gitmekten bahsettiğinden eminim. Bir kadının yeni bir işe başlayacağından bahsetmesi bence küçük bir ihtimal. Adam mektubu tekrar okuyup bazı noktaları işaret etti. Adam onunla gitmesini istiyor. Bir kadın bir adama onunla gitmesini teklif etmez. O zamanlar etmezdi. Kadınlarla erkekleri çok basma kalıp bir bakış açısıyla görüyorsun. Hayır, ben geçmişi yansıtan bir yerde, ben geçmişi yansıtan bu yerde çok uzun süre geçirdim yalnızca. Adam etrafını gösterdi. Üstelik farklı bir ülkeden bahsediyor. Belki de bir kadına yollanmamıştır diye takıldı eli. Belki de başka bir adama yazılmıştır. Hayır, homoseksüellik o zamanlar yasa dışıydı değil mi? Gizlilikten dem vurulması gerekmez miydi? Ama gizlilikten dem vuruluyor zaten. Rory, nasıl bir ilişki olduğu apaçık ortada dedi. Tecrübe mi konuşuyor yani? Ha, ben mi? Rory mektubu Eli'ye uzattı ve çayından bir yudum içti. Uzun, küt parmakları vardı. Bunlar bir işçinin parmaklarıydı, bir kütüphanecinin değil. İyi de bir kütüphanecinin eli nasıl olurdu ki? Evli biriyle hiç ilişkin olmadı mı yani? Eli adamın parmağına baktı. Ya da evlisin ve başkasıyla hiç ilişki yaşamadın mı? Hayır, ikisine de hayır. Hiçbir ilişki yaşamadım. Başkasıyla ilişkisi olan biriyle bir ilişkim olmadı yani. Ben sade bir hayat yaşamaktan yanayım. Eli'nin tekrar çantasına koyduğu mektubu işaret etti. Böyle maceraların sonu iyi olmaz. Ne? Sade ve dürüst olmayan bütün ilişkileri trajik bir son mu bekler? Eli sesindeki savunmacı tarzı fark etmişti. Ben öyle bir şey demedim. Evet dedin. Kadının hayır dediğini düşündüğünü söyledin. Adam çayını içip kağıt bardağı buruşturdu ve çöp kutusuna attı. 10 dakika içinde işimiz biter. Ne istiyorsan al. Hangisini incelemediysen söyle, senin için ayırayım. Eli eşyalarını toplarken adam, ben yine de kadının hayır dediğini düşünüyorum dedi. Yüz ifadesi anlaşılmazdı. Ama kötü bir son olup olmadığından emin değilim tabii ki. 17. Eli Howard bir rüyada yaşıyordu. Yokluğunda kimsenin kirletmediği küçük dairesinde aslında içten içe bir kedi istiyordu ama yalnızlıktan kedi alan kadınlar kadar sıradan olmak istemiyordu. Fazlaca içtiği beyaz şarapların etkisiyle melankolik bir halde uyandığında kendine bir rüyada olduğunu söylüyordu. Ulusal bir gazetede makale yazarı olarak çalışıyordu. Güzel saçları, yer hem dolgun hem de narin sayılabilecek bir vücudu vardı. Ve dikkatleri üzerine çekecek kadar güzel olmasına karşın bundan hoşnut değilmiş gibi davranırdı. Sivri dilliydi, hatta annesine göre haddinden fazla sivri bir dili vardı. Aynı zamanda hazır cevaptı. Birkaç kredi kartı ve bir erkeğin yardımına gerek duymadan idare edebildiği küçük bir arabası vardı. Okuldan arkadaşlarıyla görüşüp hayatından bahsettiğinde arkadaşlarının ona imrendiğini sezebiliyordu. Henüz kocasız ve çocuksuz bir hayatın başarısızlık olarak görüldüğü bir yaşa gelmemişti. Tanıştığı erkekler ona kazanılması gereken bir ödülmüş gibi davranıp niteliklerini överdi. Harika bir işi, güzel bir vücudu, espri anlayışı vardı. Son zamanlarda rüyasının biraz bulandığını, eskiden ofiste ün saldığı yanlarının John geldiğinden beri onu terk ettiğini, bir zamanlar ona enerji veren ilişkinin şimdi onu pek de imrenilmeyecek biçimlerde tükettiğini fark etse bile kafasını buna takmamaya çalışıyordu. Ne de olsa etrafınız kendiniz gibi insanlarla çok içen, hatta adam akıllı içen, dağınık, sonu felakete yol açan ilişkiler yaşayan, evde mutsuz ve ihmal edilmekten sıkılıp başkalarıyla ilişki yaşayan, eşler bırakan gazeteciler ve yazarlarla dolu olduğunda her şey daha kolay oluyordu. Eli de onlardan biriydi. Işıltılı dergi sayfalarındaki o hayatı, yazmak istediğini keşfettiği andan itibaren peşinden koştuğu o hayatı yaşayan suç ortaklarından biriydi. Başarılı, bekar ve bencildi. Eli Howard olabildiğince mutluydu. En azından herkes kadar mutluydu. Eli, kimin rüyasını yaşadığını anımsamaya çalışarak uyandığında kendine herkes her şeye sahip olamaz diyordu. Doğum günün kutlu olsun seni yaşlı cadı. Corin ve Nikki kafeden ona el sallayıp sandalyesini işaret ederken Eli de hızla yanlarına gitti. Hadi hadi çok geç kaldın. Şimdiye kadar çoktan işte olmalıydık. Özür dilerim, biraz işim vardı. Kızlar bakışınca Eli John'la birlikte olabileceğinden şüphelendiklerini tahmin etti. Aslında postacıyı beklediğini onlara söylemek istemiyordu. John'un ona bir hediye yollayıp yollamadığını görmek istemişti. Şimdi arkadaşlarını 20 dakika beklettiği için kendini aptal gibi hissediyordu. Yaşlanmak nasıl bir duygu? Nikki saçını kestirmişti. Hala sarıydı ama şimdi kısa ve dağınıktı. Yüzü çok berrak görünüyordu. Sana sütlü kahve aldım. Şu andan itibaren kilona dikkat etmelisin bence. 32 çok da yaşlı sayılacak bir yaş değil. En azından kendimi öyle avutuyorum. Ben yine de korkuyorum dedi Corin. 31'inde 30'unu yine aşmış oluyorsun ve teknik olarak hala 20'li yaşlarında sayılırsın. 32 ise 35'e yakın. 35'e gelince de 40'a bir adım kaldığını hissediyorsun. Nikki sıranın arkasındaki aynadan saçına baktı. Eli, size de mutlu yıllar dedi. Aa üzülme, buruş buruş olup ten rengi kalın çoraplarınla yapayalnız kaldığında da seni seveceğiz. Kızlar masanın üzerine iki poşet koydu. İşte hediyelerin. Sakın değiştireyim deme. Gerçekten de kızlar ancak yıllardır birbirini tanıyan arkadaşların seçebileceği mükemmel hediyeler almışlardı. Corin ona gri renkli kaşmir çoraplar almıştı. O kadar yumuşaklardı ki eli onları hemen oracıkta giyinmemek için kendini zor tuttu. Nikki ona fahiş fiyatlı bir güzellik salonuna giriş kartı vermişti. Yaşlanmaya karşı yüz bakımı için dedi muzip bir ifadeyle. Ya da botoks için. Ama enjeksiyonlarla ilgili fikrini de biliyoruz. Eli arkadaşlarına sevgi ve minnet duyuyordu. Bazı akşamlar birbirlerinin ailesi olduklarını, işlerinden biri kendilerine bir iş bulursa, bir eş bulursa, yapayalnız kalmaktan ne kadar korktuklarını konuşurlardı. Nikki'nin yeni bir erkek arkadaşı vardı ve ilişkileri beklenmedik biçimde umut vaat ediyordu. Adam rahatlatıcı, hoş biriydi ve Nikki'nin ilgisini üzerinde tutacak kadar onu cezbediyordu. Nikki, 10 yıl boyunca kendisine iyi davranan erkeklerden hep kaçmıştı. Corin ise bir yıllık ilişkisini yeni bitirmişti. Söylediğine göre aslında iyi bir adamdı ama nedense kardeş gibi olmuşlardı. Ben ancak evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra o hale gelmeyi isterdim, diyordu. Anneleriyle teyzelerinin dile getirmekten pek hoşlandığı evde kalma dehşetinin konusunu bile açmazlardı. Erkek arkadaşlarının çoğunun kendilerinden 5 ya da 10 yaş arası genç kadınlarla çıktığından da bahsetmezlerdi. Rezil biçimde yaşlandıklarına dair espriler yaparlardı. 10 yıl sonra hala bekarlarsa birlikte çocuk yapacaklarına dair sözleştikleri eşcinsel arkadaşları vardı ama bunun mümkün olabileceğine hiçbiri inanmıyordu. Ne almış sana? Eli masumca. Kim dedi? Bay karton yap. Bay karton kapak yazarı. Yoksa geç kalmanın sebebi o mu? Enjeksiyonunu yaptırmış bile baksana. Corin kıkırdadı. İkiniz de iğrençsiniz. Eli çoktan soğumuş kahvesini yudumladı. Onu henüz görmedim. Nikki. Seni dışarı çıkarmıyor mu peki diye sordu. Sanırım diye yanıtladı Eli. Ona öyle baktıkları, olacakları sezdikleri için aniden arkadaşlarına öfkelendi. Onun adına bir bahane uydurmadığı için kendine kızıyordu. Ayrıca bahane bulması gerektiği için bir kez de John'a kızdı. John seni aradı mı Eli? Hayır, ama saat henüz 8:40. Tanrım, saat 10'da yazı işleri toplantısı var ve ben hiç hazırlık yapmadım. Lanet olası herif. Nikki eğilip Eli'ye sarıldı. Sana ufak bir pasta alacağız. Değil mi Corin? Burada bekle, kremeli pastalardan alıp geliyorum. Erken bir kutlama yaparız. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Rory, R-O-R-Y. Oxford, O-X-F-O-R-D. Howard, H-A-W-O-R-T-H. Corin, C-O-R-I-N-N-E. Nikki, N-I-C-K-Y.